Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi enzelel furkan. Ve cealahu lena şiraten ve minhaca. Ve sallallahu alel meb'uthi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmiddin. Çocuklar ve ibadetler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize intikal eden hatıraları yad ediyor. Bunun üzerinde duruyoruz. Emri ilahileri ve hadisi şerifleri paylaşıyorduk. Son olarak ya eyyuhellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun ayet-i kerimesiyle ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Aile namazı emret. Kendin de bütün titizliğinle onu edaya sabret ayet-i kerimesi üzerinde duruyorduk. Ayet-i kerimede dile getirilen istibar kelimesini sabretme, sabretme dişini sıkıp bir iki kereliğine değil, devamlı mücadele vererek sabır ve sebat göstermek, bıkmamak, yılmamak, vazgeçmemek, yapılan ve devam edilen işin ehemmiyetine inanarak azmi elden bırakmadan ona devam edebilmek sabrı olduğunu vurgulamıştık. Bu noktadan başlayarak devam ediyoruz. Yaşanan hayatın içinde ifade etmeye çalışılırsa, sabahın seher vaktinde, uykuların en tatlı olduğu devrede, namaz için kalkılması, günü erken ve bereketli vaktinde hayata ibadetle başlanması, aile fertlerinin kaldırılması, üşengeçlik gösteriyorlarsa onları uyandırmanın ve namazlarını eda ettirmenin hoş ve güzel üsluplarının bulunması, uykunun ağırlığına, nefsin karşı koyuşuna, onların ihmallerine hep göğüs gerilmesi, sabredilmesi, onlar arzu edilen şuuru yakalayıncaya, namaza kalkmaya alışıncaya, beden saadetleri ibadete göre şekilleninceye kadar bu sabır ve sebatı sürdürmeye devam edilmesi emrediliyor bu ayet-i kerimede. Diğer namazlarda da bu mücadelenin benzerini sergilememiz, her durumda hem kendimiz hem de ailemiz için azmimizi, şevkimizi, gayretimizi yitirmememiz isteniyor. Dış dünyanın oyalayıcılığı, ibadete göre tanzim ve tertip edilmeyişi, hatta diyebiliriz ki ibadetleri engellemek için şekillendirildiği, zaman öldürme aletlerinin bollaştığı, namaz kılanların dışlanılmaya, İblise hizmeti görev bilenlerce cezalandırılmaya çalışıldığı bir hayat akışı göz önünde tutulursa, nasıl bir sabır, sebat ve mücadele sergilememiz gerektiği biraz daha kendisini hissettirmektedir. Hayat akışı deyince, bu akışa da sadece kuş bakışı bakmayınız. Fabrika, atölye gibi iş yerlerindeki, dairelerdeki, askerdeki çocuklar ve gençler için okuldaki, sokaklardaki, kısaca her dilimdeki hayata şöyle bir farklı farklı göz gezdiriniz. Zihnen de olsa buralarda bir tur atınız. O zaman sabır ve sabır mücadelesinin çok kolay olmadığını, ayetteki ıstabir emrinin içinde neler yattığını daha iyi anlayacaksınız. Bir çekirdeğin içinde bir ağacın yattığı gibi nice dallarının, budaklarının, yapraklarının, meyvelerinin olduğunu göreceksiniz. Ancak gönülde tatlı meltemler estiren bir gerçek var. Biz ibadetimizdeki sebatımızla ve verdiğimiz mücadelemizle ayrıca ecir alır, ebedi dünyada aile yuvamızın fertlerini de bir araya toplamanın saadetini ve hazını yaşarız. Bu elbette ki saadetimize saadet, sevincimize sevinç katacaktır ve sabretmeye, mücadele etmeye gerçekten değer bir güzelliktir. Bizden sonra gelecek aile fertlerimizin dünya ve ahiret saadetine vesile olmak, bunun için gayret etmek bizim vazifemizdir. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Çocukların cenaze namazına katılmaları ile ilgili bir haber bize Abdullah İbn Abbas'tan geliyor. O şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece defnedilen bir kabrin yanından geçiyordu. Bu ne zaman defnedildi diye sordu. Geçtiğimiz gece diye cevap verdiler. Beni çağırsaydınız ya buyurdu. Onu gece karanlığında defnettik. sizi de uyandırmak istemedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öne durdu, biz de arkasında saf olduk. Ben de namaz için saf tutanlar arasındaydım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu insanın cenaze namazını kıldırdı. Ayni rahmetullahi aleyh, hadisi şeriften elde edilen fıkhi hükümleri sıralarken dördüncü maddede şunları söylüyor. Bu hadiste çocukların İslam'ın şiarı olan şeyleri için eğitilmelerine, alıştırılmalarına, gün gelip mükellef olduklarını da eda etmeleri ve hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için cemaate getirilmelerine delil vardır. Ayrıca bir çocuğun eğitim ve terbiye için farz-ı kifaya olan cenaze namazına getirilmesi teşvik ediliyorsa, bunda ecir varsa, farz-ı ayın olan ibadetlerde bu gayretin gösterilmesi elbette ki daha fazla ehemmiyet kazanır. Buraya kadar olan cümleler hep ayniden naklettiğimiz cümleler. Doğru olan da budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seferde olmadığı zamanlarda vakit namazlarını daha çok Mescid-i Nebi'de kıldırırdı. Bazen Medine çevresinde bulunan dostları ziyaret eder, onların mescidinde namaz kıldırırdı. Bu namazlar herkese açık olurdu. Erkekler, kadınlar ve çocuklar da namaza girirlerdi. Resulullah'ın ağlayan bir çocuk sesiyle, annesi namazda huzursuz, tedirgin olur düşüncesiyle namazı kısa tuttuğu kaynaklarımızda yer alan sahih bilgiler arasındadır. Ayrıca Resulullah'ın kendi evinde ve dostlarının evinde çocuklara namaz kıldırdığını nakleden rivayetler de vardır. Böyle bir hatırayı Enes radıyallahu anh bize anlatıyor. Ben ve bir yetim, Allah Resulü'nün arkasında namaz kıldık. Annem Ümmü Süleym de bizim arkamızdaydı. Bu hadis müttefakun aleyh bir hadistir. Yani hem Sahih-i Buhari'de, ezan bölümünde, Sahih-i Müslim'de de mesacit bölümünde nakledilen bir hadistir. Enes'in bu hadis-i şerifte bir yetim diye dile getirdiği kişinin Dumeyra İbni Said el-Humeyri olduğu kanaati ağırlıktadır. Babası Said de daha çok Ebu Dumeyre künyesiyle bilinir. Enes'in naklettiği bu hadis aynı zamanda hanımları saflarda erkeklerin aralarına katmaya çalışanlara, daha doğrusu insanları dış dünyada ifsad ettikleri veya etmeye çalıştıkları yetmiyormuş gibi, namaz kılanları da namaz sırasında ifsad etmeye uğraşanlara verilebilecek bir dizi cevaptan birisidir. Ümmü Süleym faziletlerle dolu, inandığı hak dava uğruna nice fedakarlıklar sergilemiş, İslam'ı her zerresiyle anlamak, yaşamak ve savunmak için çırpınmış bir kadındır. Kendi evinde, safta, kendi oğlunun yanına bile durmamış, onların arkasında yalnız başına saf tutmuştur. Bu konuda elbette söyleyecek çok söz var, yerinde söylenilmesi elbette daha uygun olandır. Burada dikkat edilmesi gereken iki çocuğun Allah Resulüne uyarak namaz kılışları, bir başka açıdan bakıldığında Allah Resulü'nün iki çocuğa ve bir kadına namaz kıldırışıdır. Bu namaz nafile bir namazdır. Müslim'in rivayetinde bu namazın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından iki rekat olarak kıldırıldığı zikredilir. Annelerimizden Meymune radıyallahu anh, Abdullah İbni Abbas'ın teyzesidir. Abdullah radıyallahu anh zaman zaman onun evine gider ve gece teyzesinin yanında kaldı olurdu. Burada yaşadığı bir hatırayı bizlere şöyle aktarıyor. Bir gece Allah Resulü ile birlikte namaz kılmak istedim ve sol tarafına durarak ona uydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başımın arkasından tutarak beni sağ tarafına geçirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıldığı bu namaz teheccüd namazıdır. Resulullah'ın teheccüd namazlarını daha uzun kıldığı bilinen bir gerçektir. Abdullah'ın teyzesinin evinde kalma sebeplerinden biri de bu gece namazlarında Allah Resulüne uyarak onun imametinde namaz kılmaktır. Bu onun için bir sevinç vesilesidir. Bu hadis birçok koldan birçok rivayetle gelir. Dolayısıyla farklı bilgiler sunan nakiller de çoktur. Bunlardan birisinde Abdullah, Allah Resulü'nün gece nasıl namaz kıldığına bakmak istedim der. Onun bu duygular ve güzellikler ile filizlenip yetişmesi, bunu sevgiyle, kendi arzu ve isteğiyle yapması, bunun için fırsat araması gerçekten takdir edilecek hususiyetlerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklarımızın yetiştirilmesi, ibadeti öğrenmesi, sevdirilmesi ve ibadete alıştırılmasında da bizim örneğimizdir. Çocuklarımızın bugünleri kadar yarınlarını, gelip geçici hayatları kadar belki ondan çok daha fazla ebedi hayatlarını düşünmek zorundayız. Tekrar vurguluyoruz. İki cihanda da saadetlerin en güzeli, onlarla birlikte elde edilen saadettir. Oruç da namaz gibi bedeni ibadetlerdendir. Namazla birleşince daha da manevi bir atmosferin insanı kuşatmasına ve farklı güzelliklerin yaşanmasına vesile olur. Ramazan ayında manevi duyguların daha farklı boyutlarda yaşandığı bilinen bir gerçektir. Oruç da nefse, arzulara ve şehvete hükmetme dirayeti, muhtacın halini hissetme hikmeti daha açıktır. Onda insanoğlunun bir lokma yiyeceği, bir yudum içeceği bile muhtaç olduğu, insanın güç ve kudreti, makam ve mevkisi ne olursa olsun bunlarsız edemeyeceği, acizliği, razzak olan Allah'a muhtaciyeti, bu gerçeğin zihne nakledilişi vardır. Bir hadis-i kutsi'de orucun farkı şöyle zikredilir. Ademoğlunun her hayırlı ameli katlanarak mükafat alır. İyilikler 10 katından 700 katına kadar karşılık bulur. Ancak oruç farklıdır. O bana aittir. Onun mükafatını ben takdir edip vereceğim. Çünkü oruçlu mümin şehvetini, iştihasının çektiklerini, yiyeceğini benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Orucunu bitirip iftar ettiğinde duyduğu sevinç anı ve Rabbi ile karşılaştığı o gündeki sevinç anı. Oruçlu bir insanın oruç sebebiyle ağzından meydana gelen koku Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Bu hadis-i şerif yine müttefakun aleyh olan, yani hem Sahih-i Buhari'de Saun bölümünde hem de Sahih-i Müslim'in Siyam bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Oruçta Allah rızası için arzulara gem vurmak ve sabretmek vardır. Onda fakirin, muhtacın halini anlayış, açlık duygusunun nasıl bir duygu olduğunu tadış, aç uyumak zorunda kalan insanlara merhamette canlanış vardır. Nitekim Ramazan ayında bunun gönüllerde bıraktığı tesiri, insanlarda canlanan iyilik yapma, infakta bulunma arzularını daha açık ve net bir şekilde görüyor, hissediyoruz. İmam Maverdi rahmetullahi aleyh nakleder. Yusuf aleyhisselama, yeryüzü hazinelerinin başındasın, yine de kendine açlık mı çektiriyorsun diye sorulur. Bu oruç tuttuğu için sorulan bir soru. Yusuf aleyhisselam cevap veriyor. Kendimi doyurmaktan, tok olunca da açları unutmaktan korkuyorum. Hasanül Basri rahmetullahi aleyh, insanın acziyetini ve muhtaciyetini dile getirerek şöyle der. İnsanoğlu gerçekten zavallıdır. Ömrü sınırlı, emellerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği meçhul. Kendisini bekleyen hastalıkları örtülüdür. Bir et parçasıyla konuşur, yağ parçasıyla görür, kıkırdak ve kemik parçalarıyla duyar, açlığın esiri, tokluğun gevşetip yere serdiğidir. İnsan ne kadar varlıklı olursa olsun, emrinde hizmetinde ne kadar çalışan bulunursa bulunsun, ne kadar cebarutluk yaparsa yapsın, isterse kibir ve gururu dağları tutsun, neticede budur ve acizdir. Açlığın veya sancının kıvrandırdığı, hastalığın soldurduğu, ölümün alıp götürdüğüdür. Geriye yaptıkları acı tatlı hatıraları kalır. Onların çoğu da bir süre sonra unutulur. Ancak hiçbir şeyi unutmayan vardır ve yapılanların hepsi iyi olsun, kötü olsun muhasebe için insanın önüne gelir. İnsan hayatına bu şuurla şekil vermeli, nereden gelip nereye gittiğini bilmelidir. Çocuğun oruca alışmasında hem iradesini güçlendirme, nefse hakimiyetini artırma, hem de açlığa susuzluğa katlanmanın bu nimetleri bize bahşeden Rabbimiz uğruna olduğunu hissetmenin, bu şuuru elde etmenin derinlikleri vardır. Bunlara ek olarak sonraki yıllarda yad edeceği, kendisi gibi oruca başlayan, alışmaya çalışan çocuklarına, torunlarına ve yakınlarına aktaracağı tatlı hatıraları vardır. İftar saatini iple çekişler, iyice acıkınca mutfağa girip çıkarak annenin iftar için neler hazırladığını gözden geçirişler, onları nasıl yiyeceğini hayal edişler, canının çektiği şeyleri dile getirişler, bazen oruçlu olduğunu unutuşlar, bakkaldan iftar için ekmek alıp gelirken farkında olmadan açlık duygusuyla ucundan koparıp yiyişler, Ramazan topunun atışını kapıda bekleyişler, anneye babaya oruçla ilgili sorulan sorular ve daha neler neler. Çocuklar büyüklerinden bu tür hatıraları dinlemekten, onların da çocuk olduğu günlerin çocukça davranışlarının varlığını bilmekten, duymaktan hoşlanırlar. Bu hatıraların paylaşılması ve büyüklerle küçükler arasında yakınlığın doğmasına vesile olur. Bu hatıralar yaşanmalıdır ki anlatılabilsin, yaşanmalıdır ki paylaşılabilsin. Çocuklar oruca alıştırılsın, dolayısıyla orucun lezzetini, irade hakimiyetini de hem kazansın hem hissetsin. Hac da farklı bir ibadet. Hac kelimesi lügatte mutlak manada niyet etmek, kastetmek, belli bir hedef tayin edip ona yol tutmak, onu ziyaret etmek demektir. Böyle bir niyetin, azmin ve ziyaretin tekrarı hac kelimesinin asıl manasına daha uygundur. Ayrıca kelimenin yapısında kastedilen yön tutulan mekanın yüce görülüşü ve tazimi anlamı da vardır. Bütün bu manalar göz önüne tutulduğunda hac, gönülde yüce bir yeri olan bir hedefe yönelerek ona yol tutmak, bu niyeti kastı tekrar tekrar taşımak demektir. Fıkhi manada ise din-i mübinin rükünlerinden birisini eda için Beytullah'ı hedef tayin ederek onu kastedip ona yönelip yol tutmak, onu ziyaret etmek, onunla ilgili ibadetleri yerine getirmektir. Bu yol tutuş, yeryüzünün en mukaddes beldesine en güzel duygularla yol tutuştur. Bu sıradan bir yolculuk değildir. Bu yolculuk, gücü yeten, imkan ve yol bulan insanlar üzerinde Beytullah'ı hac etmeleri, Allah'a bir kulluk borcudur ayeti kerimesinde zikredilen Allah'ın kullar üzerindeki hakkını, ona olan kulluk borcunu eda yolculuğudur. İbrahim aleyhisselamın dünyanın dört bir köşesinden mümin gönüllerin bu topraklara meylederek gelmene isteyen duasının bereketi olan yolculuktur. Bu yolculuk Allah Resulü'nün kim Allah için hac eder, haccını eda sırasında şehevi sözler kullanmaz, şehevi davranışlarda bulunmaz, günah işlemez ve kötülük ve bayağılıklara tevessül etmezse, annesinden doğduğu gün gibi temizlenmiş olarak diyarına döner hadisinin müjdesine mazhar olma yolculuğudur. Bu yolculuk, ümmeti Muhammed'in kıblegahına, Beytullah'a, Kabe-i Muazzama'ya, onun çevresinde Mevla'ya secde etmeye yolculuktur. Bu yolculuk, İslam'ın beş temelinden birini eda yolculuğudur. Bu yolculuk, tanınmayan diyarlardan gelen müminlerle bir araya gelme, birlikte Rahman'ı yönelerek dua etme yolculuğudur. Bu yolculuk, İslam nurunun ilk doğduğu, Allah'tan gelen vahiylerin indiği ve tebliğ edildiği, acı tatlı nice hatıraların yaşandığı, nice ibret dolu sahnelerin cereyan ettiği topraklara yolculuktur. Bu yolculuk, pınarın kaynağına yolculuktur. Bu yolculuk, azmi, şevki, gayretleri, duyguları tazelemenin, ateşlemenin, kirleri, pasları temizlemenin yolculuğudur. Bu yolculuğa uygun şartlarda çocukların da çıkması, hac serinin içinde yer alması, onların dünyasına tahminleri aşacak kadar tesir edecek, ufuklarını genişletecek, güzel hasletleri besleyecektir. Hac şartlarının zorluğu önümüze setler çekiyorsa, umrenin birçok arzularımızı, ümitlerimizi gerçekleştireceğine inanıyoruz. Küçük yaşlarda Beytullah'a varmak, büyük neticelerin elde edilmesine vesile olacaktır. Çocuk yaşlarında hac ile ilgili bir hatırasını Said İbni Yezid bizlere anlatıyor. Babam beni Allah Resulü ile birlikte yapılan veda haccına götürdü. Bu sırada 7 yaşlarındaydım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir kere hac yapma imkanı bulmuştur. Mekke'nin fethinin 2. yılında yapılan veda haccı onun ilk ve son haccı olmuştur. Bu haccı sırasında kafilesinde çocuklar da bulunmuş, yaşadıkları hatıraları birer hazine gibi onlar da saklamış, sonraki nesillerle paylaşmışlardır. Bunlardan biri de yukarıda adı geçen sahiptir. Her çocuğa nasip olmayan, gerçekten iftihar edilecek hatırasını sonraki yıllara o taşımıştır. Hac ibadeti bilindiği gibi oldukça teferruatlı, meşakkatli bir ibadettir. Uzak mesafelerden geliş, mekandan mekana intikal, fazla dinlenme imkanının olmayışı, kalabalık, gıda ve su taşıma, sıcak, yorgunluk ve uykusuzluk, hepsinin iç içe olduğu bir ibadettir. Gurbet duygularının, bazen kalabalık içinde yalnızlığın, evden, akrabalardan, komşulardan, tanıdık simalardan, mal ve mülkten uzaklığın yaşandığı bir ibadettir. Ancak insanın ufkunu açan, unutulmaz hatıralar bırakan, yeni dostlar edinirken, kendisi gibi evinden, barkından, ülkesinden kopup gelmiş nice insanla yan yana durup, yaratana hep birlikte yönelişe, duaya vesile olan bir ibadet. İnsanı dünyanın dört bir yanına dağılmış mümin gönüllerle Beytullah'ın çevresinde vahiy diyarında buluşturan bir ibadet. Şimdi bir başka hatırayı ergenlik çağlarına yaklaştığı günlerde hac kervanına katılan Abdullah İbni Abbas'tan dinliyoruz. O kendisiyle ilgili olmayan farklı bir hadiseyi bize anlatıyor. Hac yolculuğu sırasında Revha denilen yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kafileyle karşılaşmıştı. Bu kafilede bulunan bir kadın karşılaştıkları kişinin Allah Resulü olduğunu öğrenince çocuğunu bineğinin üzerinde duran Resulullah'a doğru kaldırarak "Bunun içinde hac var mıdır?" diye sordu. Hac var mıdır sorusuyla bunun hacı sahih midir, doğru mudur, hac sayılır mı demek istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, senin içinde ecir vardır." buyurdu. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Hac bölümünde, yine Sünen-i Ebu Davud'da menasik bölümünde zikredilir. Aynı hadiseyi Cabir İbni Abdillah rahmetullahi aleyh farklı kelimeler dile getirerek anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccında bineğinin üzerindeydi. Bir kadın küçük bir çocuğu Allah Resulüne doğru kaldırarak "Bu hac edebilir mi?" diye sordu. Efendimiz "Evet, sen de ecir alırsın." buyurdu. Allah Resulü'nün işaret ettiği ecir alma ayrıca üzerine durulmaya değer bir noktadır. Çocuklar yaşları küçük olsa da, yani henüz mükellef olmasalar da ibadet edebilirler. Onların ibadetlerine vesile olan, onlara ibadet için imkan hazırlayan, ibadet etme sevgisi aşılayan, çocukları ibadet etsin diye maddi manevi külfetlere katlanan müminler bu samimiyetleri, bu davranışları, niyetleri ve gayretleri sebebiyle ecir alırlar. Bu duyguyu taşıyan, yavrusuna namaz için ibadet ettiren, ona namaz kılsın diye abdest aldırmaya gayret eden, onların küçücük ellerini ve ayaklarını yıkayan, namaza dururken ellerini üst üste koyarak bağlayan, nasıl bağlanacağını gösteren, Kabe'yi tavaf ederken onu omuzlarında taşıyan, onlara selam verdiren anne babaları görmek ne kadar gönlü hoş görünüyor. Elbette ki bunun ecrini alacaklarına da inanıyoruz. Üniversitede yıllarında Trabzon'a bir yolculuk yapmıştım. Bu yolculuk sırasında otobüsümüzü kullanan şoförün davranışları zihnimdeki canlılığını hala korumaya devam ediyor. Fatsa yakınlarına geldiğimizde uzaktan öğle ezanı duyulmaya başlamıştı. Şoförümüz ezan sesi derinden derine duyulurken yavaşlamış, giderek yaklaşırken yolun kıyısında yeni yapılan bir caminin henüz duvarları örülmeyen avlusuna girerek park etmişti. Sonra ayağa kalkarak, "Kardeşlerim, 20 dakika kadar namaz molası vereceğiz." diyerek gönlümüzü fethetmişti. Koltuğunun alt yan tarafında duran terliklerini alarak arabadan aşağı atlamış, biz de sevinç içinde arabadan inmiş, abdest almak için hemen önümüzde yer alan musluklara yönelmiştik. Bir baba 3, 5 ve 6 yaşlarında 3 çocuğuna da teker teker abdest aldırmış, camiye küçüklerin ellerinden tutarak birlikte girmiştik. Ülkemizin 1980 öncesi anarşiyle kavrulduğu, gençlerimizin kirli eller tarafından kutuplara bölünerek birbirine kırdırıldığı, İslam'a karşı duyulan kin ve öfkenin bugüne göre daha açık bir şekilde ifade edildiği, hak ve hukuk kayıplarının daha çok ve çokça yaşandığı bir atmosferde bu hadise gönlümüze merhem olmuştu. Şoförün daha sonra da dikkatimizi çeken tavırları hem de bu babanın çocuklarına ilgisi silinmeyecek şekilde aklımıza yer etmişti. Bu çocukların namazıyla sadece o babanın değil, o şoförün de ecir aldığına inanıyorum. Yad ettikçe de dua ediyorum. İslami ahlak güzelliğinin bir örneğini sergilemiş, insanların huzur içinde namaz kılmalarına vesile olmuş, bunu şuurla ve tabii bir davranış olarak yapmış, herkesten önce kendisi abdestini alıp namazını kılmak için harekete geçmişti. Daha sonra farklı da olsa aynı güzelliği vurgulayan başka hadiselerle de karşılaştım. Ancak o günkü yaşadığımı unutmadım, fırsat buldukça da bugün de olduğu gibi yad ettim. Ancak aksiyle de karşılaştım. Acı olanlarıyla da karşılaştım, küstahlarla da karşılaştım. Mesleği ve durumu ne olursa olsun, her mümin kendi bulunduğu alanda ve çevrede davranışları, sözleri, kabiliyetleri, vesile olduklarıyla nice güzellikler sergileyebilir, nice güzel duygular gönüllerde filizlendirebilir. Bu gerçekliği de vurgulamak istedim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın Allah Resulü ile veda haccında bulunduğunu, bu sıralarda ergenlik çağlara yaklaştığını yine kendisi bize aktarır. Ergenlik çağına girmemiş bir çocuğun haccı, imkanı olana ömürde bir defa farz olan asıl hac yükümlülüğünü insan üzerinden düşürmez. Çünkü bu mükellefiyetin düşmesi, mükellefiyeti düşecek bir irade ile yapıldığında mümkündür. Ergenlik çağına girmemiş bir çocuğun iradesi henüz bu derecede güçlü değildir. Eğer bu derecede güçlü kabul edilseydi, başlayıp terk ettiğinde de kendisinden dolayı, bu terk edişinden dolayı sorumlu olması gerekirdi. Bilindiği gibi oruca veya bir namaza başlayıp da tamamlayamayan bir çocuk, niçin tamamlamadın diye hesaba çekilmez. Orucunu tuttuğunda veya namazını kıldığında, buna vesile olan anne babasıyla birlikte ecir alır, haçta da durum böyledir. Yaş büyüdükçe irade güçlenir, şuur artar. Anne baba ve büyüklerin de çocuğun yaşı büyüdükçe daha dikkatli olmaları, çocuklarının ibadetleri konusunda daha hassas davranmaya başlamaları gerekir. Çünkü mükellefiyet çağı yaklaşmaktadır. Lehte ve aleyhte her şeyin kayda geçtiği bu çağ gelmeden çocuğun ibadeti artık şuurlu bir alışkanlık haline getirmesi gerekir. Şimdi ibadetle ilgili söylediklerimizi birkaç madde halinde toparlıyor, üzerine yeniden vurgu yapıyoruz. İbadet, Allah'a kulluğun ifadesidir, nişanesidir. Ona kul olmak ve bu kulluğun gereğini yerine getirmek, başka bir şeye kul olunamayacağının, Allah rızasının her rızanın üzerinde olacağının ilanıdır. Allah'a kul olunuz, başkalarına kul olmayınız. Bu size, ailenize, çocuklarınıza şahsiyet ve değer kazandıracaktır. Gerçek saadet, cennette aile ve gelecek nesillerle bir araya gelişle kemal bulduğu gibi, insanı binlerce kere kahretmesi, pişmanlıkla kıvrandırması gereken zarar ve hüsran da aile ile birlikte hüsrana sürükleniş, ebedi azabın pençesinde kıvranıştır. Bunu unutmayınız. Ve gerçek saadete ermek için gayret edenlerden ve gerçek saadete erenlerden olunuz. Çocuklarınıza Kur'an okumayı öğretiniz ve sevdiriniz. Onlara Allah'ın kelamını gerektiği gibi okuma ve telaffuz etme kabiliyeti kazandırınız. Onları harabe bir ev olmaya ve harabe bir ev gibi hayat sürmeye mahkum etmeyiniz. Bu yolda ihmalkar olmayınız. İçinde Allah'ın anıldığı bir ev ile Allah'ın anılmadığı bir ev arasındaki fark, ölü ile canlı arasındaki fark gibidir. Allah Resulü'nün bu sözünü unutmayınız ve evlerinizi ibadetle canlandırınız, şenlendiriniz. Çocuklarınıza namaz kılmayı, oruç tutmayı öğretiniz. Onları bu ibadetleri şuurla ve isteyerek yapma rütbesine yükseltiniz. Bunu yaparken yaşını ve çocukluk duygularını sakın unutmayınız. Onlara iradelerine hakim olma şuuru kazandırınız. Durumunuz müsait ise hac ve umreye götürünüz. Onların maddi manevi ufkunu genişletiniz. Başkalarının da güzel işler yapmasına vesile olunuz ve yapılan güzelliklerden pay alınız. Şimdi bir başka noktayı vurguluyoruz. Çocuklarımızla ve çocuklarımızın eğitimiyle ilgili duyguları paylaşmaya, bilgileri paylaşmaya, hatıraları paylaşmaya devam ediyoruz. Bir cemiyette gelişmesi, yerleşmesi gereken güzel hasletler vardır. İlim, irfan sevgisi, öğrenme merakı, öğrenilenleri amele dökme samimiyeti, arayıp doğruyu bulma arzusu, hatayı kabul edip doğruya yönelme irade ve dürüstlüğü, sağlam karakterlilik, cesaret, alçak gönüllülük, güler yüzlülük, tatlı sözlülük, inanılan değerler uğruna sıkıntıları göğüsleme metaneti ve daha niceleri. Bütün bu hasletler üzerinde titrenilmesi gereken hasletlerden birkaçıdır. Birçok güzel hasletin kaybedildiğini, yıpratıldığını görmek, beden yorgunluğundan daha ağır, daha ezici ve daha esef vericidir. Basit dünyalık kayıpların peşine düşenlerin, bu hasletlerin peşine düşmeyişi, kaybını aldırmayışı da ayrı bir esef kaynağıdır. Onları geliştirmek, canlandırmak, yaygınlaştırmak ve sağlam bir nesil yetiştirmek, imkanları bu yönde seferber etmek varken, dehşet ve ürpertiyle şirket ve rezalet pazarlayan zihniyetlerin paralanırcasına gayretini görüyoruz. Ya da boşluktan, hayatın içine hedefsiz, gayesiz salıverilmişlikten ümit bekleyenlerin boş sözlerini duyuyoruz. Bu zihniyetlerin yuvalarımıza sirayetini, yavrularımızı elimizden almasını engellemek bizim vazifemizdir. Bunun için el ele, gönül gönüle vermemiz, akıntıların önünde geçit vermez setler oluşturmamız, bütünüyle önleyemediğimizde onları kendi bataklıklarına dönmeye zorlayacak azmi göstermemiz gerekir. Biz gayret ettikçe Rabbimiz gayretlerimize bereket verecektir. Furkan suresinde Rahman'ın kullarının vasıfları zikredilirken bunlardan biri olarak da şöyle dua ettikleri zikredilir. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Rahman'ın kulları Rabbimiz, bizlere eşlerimizden yüzümüzü artacak, göz nurumuz olacak çocuklar, nesiller nasip eyle. Bizleri takva sahiplerine önder kıl derler. Biz yüzümüzü artacak, göz nurumuz olacak çocuklar arzu ediyorsak, onları güzel hasletlerle donatmak için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İnne sıdka yehdi ilel bir ve innel birra yehdi ilel cennet. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا Sıdk, yani dürüstlük ve doğru sözlülük, insanı birre, iyilik ve ihsana götürür. İyilik ve ihsan da insanı cennete götürür. Bir insan dürüst davrandıkça gün gelir Allah katında özü sözü doğru insan olarak yazılır. Yalan ise insanı kötülüklere, çirkinliklere sürükler. Kötülük ve çirkinlikler de cehennem ateşine götürür. İnsan yalan söyleye söyleye gün gelir Allah katında yalancı olarak yazılır. Bu hadis-i şerif yine Buhari'de ve Müslim'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Sahih-i Buhari'de edep bölümünde, Sahih-i Müslim'de ise bir ve sıla bölümünde kaydedilir. Rabia İbni Şeyban, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'a Allah Resulü'nden ezberlediğim bir söz var mı diye sordu. Hasan radıyallahu anh, şunu ezberledim diye cevap verdi. Da ma yuribuke ila ma la yuribuk. Fe inne sıdka tuma'ninetun vel kizbe ribetun. İçine şüphe düşüren şeyleri bırak. Seni şüpheye sürüklemeyen şeyleri yap. Dürüstlükte kalp huzur ve sükunu, yalanda tedirginlik ve huzursuzluk vardır. Dürüstlük, özü sözü doğru olmak, Müslümanların ayrılmaz vasıflarından biriydi. Onun yıpranması, güven duygularının sarsılması onunla birlikte birçok değerlerimizi de aldı götürdü. Çocuklarımızın özü sözü doğru insanlar olarak yetişmesi, Hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. İnan ki çok değerlidir. İkinci bir haslet olarak cesaret ve açık sözlülük üzerinde durmak istiyorum. İslam tarihi yerli yerinde gösterilmiş herkese hayran bırakacak güzellikte ve derecede cesaret örnekleriyle doludur. Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Tarha, Cafer, Zübeyir, Bera İbni Malik, Halid İbni Velid, Bilal radıyallahu anh, Said İbni Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde, Habbab, Hubeyb radıyallahu anhum ve daha nicelerinin saadet asrında yazdığı destanlar akıldan çıkacak gibi değildir. Asırlar boyu onların yolunu takip eden nice yiğitler olmuş, ismi celal ve tekbir sesleri onların azim, gayret ve cesaretleri ile ufuklar ötesine taşınmıştır. Anneler, babalar çocuklarını onların hatıraları ile beslemiş, büyütmüştür. Cesaret yerli yerinde gösterildiği, lüzumsuz cürete ve saldırganlığa dönüşmediği sürece çok güzel bir hasrettir. Ahiret inancına sımsıkı bağlarla bağlı, sadakat, fedakarlık ve vefa duygularıyla iç içedir. Her devirde, her asırda kıymete takdir edilmiştir. Başka güzel hasletlerle bütünleşince kıymeti ve güzelliği daha da artar. Açık sözlülük de böyledir. Söylenilen bir söz güzel, açık ve berrak olursa, duyguları ve düşünceleri açık ve net ifade ederse, gönle daha hoş gelecek ve değeri artacaktır. Bu iki haslet birbirine yakın, birbirini tamamlayan, birbirine güzelliğini aktaran iki haslettir. Bu hasletler çocuk safiyetiyle bir araya gelince daha da güzel ve sevimlidir. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh, çocukları cesaretle yetişmesiyle ilgili olarak şöyle der. Allah Resulü'nün gazvelerini çocuklarımıza tıpkı Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretir, ezberlettirirdik. O sözleriyle çocukların İslam nurunun korunup kollanması, yaşatılması ve yayılması uğrunda neler yaşandığını, ne mücadele verildiğini bilmelerini ister ve onların bu ruh, bu şuur ve cesaretle yetişmesinin lüzumuna işaret eder. Halife Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sünnetine bağlılığın bir gereği olarak valilere yazdığı bir yazıda şöyle emrediyordu. Çocuklarınıza atıcılığı ve yüzmeyi öğretin. Onlara bir sıçrayışta atlara binecek hale gelmelerini emredin. O canlı, güçlü, atik, kabiliyetli, kendisine güvenli, cesur, cihat ruhlu bir nesil istiyordu. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güçlü bir mümin, zayıf bir müminden daha hayırlı, Allah huzurunda daha sevimlidir. Elbette ki her müminde hayır vardır buyurmaktaydı. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca bedeni açıdan güçlülüğü kastetmiyordu. Cesaret, cürete, dik başlılığa, açık sözlülük, edepsiz ve küstahlığa dönmeden, güçlü, cesur, zeki, atılgan, düşüncelerini yaşının samimiyeti ve sadeliği içinde ifade kabiliyeti olan, kendisine değer verildiğinde şımarmayan, kendisine güvenen, dürüst, inançlı ve İslami değerleri bilen ve onlarla yoğrularak yetişen yeni bir nesle olan ihtiyacımız, suya, havaya olan ihtiyacımız kadar kesin ve lüzumludur. Bunun içindir ki çocuklarımız bildiklerini, duyduklarını, kendi hissettiklerini korkmadan, ürkmeden ve dinlenileceğine inanarak söyleyebilir bir tarzda yetiştirilmelidir. Açık sözüyle bir misali birlikte paylaşıyoruz. Daha önce adı geçen ve hicretin ilk çocuğu olan Abdullah İbni Zübeyir, sokakta arkadaşlarıyla birlikte oynuyordu. Sokağın başında bütün heybetiyle Halife Ömer radıyallahu anh görülmüş, onun geldiğini gören bütün çocuklar kaçarak saklanmışlardı. Burada ayrıca vurgulayalım, Hazreti Ömer radıyallahu anh gerçekten iri yapılı bir insandı. Son derece heybetli bir insandı. Sesi de gür olan bir insandı. Birçok insanın çekindiği birisiydi. Böylece sokaktan çıkıp geldiği görünce çocuklar kaçmışlar, dağılmışlardı. Abdullah ise kaçmamış, durarak Hazreti Ömer'in geçmesini beklemişti. Onun sakin tavrı, edepli ve vakur duruşu Hazreti Ömer'in dikkatini çekmişti. Yanına vardı ve "Arkadaşların kaçtı. Sen niye kaçmadın?" diye sordu. Gerçekten merak ediyordu, aldığı cevap ise sorduğuna değmişti. "Suç işlemedim ki senden kaçayım. Yol dar değil ki geçesin diye sana yol boşaltayım," dedi. Heybeti herkese bilinen müminler emiri dudaklarındaki tebessümle yoluna devam etti, gitti. Bu ülkede uzun yıllar çocuklar büyüklerinden kaçtı. Oyun oynarken görülmekten korktu. Öğretmen görülünce mutlaka kaçılmalı anlayışı uzun yıllar devam etti. Öğretmenler de çocukları sokakta görünce kızdı, bağırdı. Babalar da öyle. Yine uzun yıllar çocukların evden dışarı çıkmasına, arkadaşlarıyla oyun oynamasına izin verilmekle çocuğun sokaklara salıverilmesi arasındaki fark ayırt edilemedi. Köylerde, küçük kasabalarda iş için bağ ve bahçede çalıştırmak, çobanlık yaptırmak için çıkarıldı, oyun için arkadaşları, akranlarıyla buluşması, oynaması için çıkarılmadı. Oyun oynamak çocuk için bir ihtiyaçtı, yaşının gereğiydi, yaratılışında vardı, bu hakkı bilinmedi. Kolay kolay kendisine verilmedi, o kaçamak yollardan almaya çalıştı. Neticede çocuklarımız oyun oynarken kendisini suçlu hissetti. Çekingen yetişti. Çok defa kendini, duygu ve düşüncelerini ifadede zorlandı. Bu hata başka hataları da peşinden sürükledi. Şimdi de yüz binlerce çocuk şehir hayatının getirdiği yoğunluklar ve güvensizlik sebebiyle veya kenar mahallelerde, köylerde, kasabalarda anne ve babalarına çalışarak yardım etmek zorunda oldukları için dışarı çıkarılmıyor. Akranları ile buluşamıyor, oyun oynayamıyor, duygularını, düşüncelerini, eşyasını paylaşmasını bilmiyor, şahsiyetini bina edecek hayal ve oyun dünyaları kuramıyor. Büyükler sanki kendileri hiç çocukluk yapmamışlar, hiç çocukluk yaşamamışlar gibi hala oyun düşmanı. Oyun oynayan çocuklar hala gürültü kaynağı. Onlar oyun dünyalarına dalmış gitmiş iken kendilerine güler yüzle selam veren ve hatırlarını soran büyüklerinin bu sözleriyle gerçek dünyaya bir türlü dönemiyorlar. Gerçek odur ki hem büyüklerin, hem çocukların, hem de oyun alanlarının, hem de oyunların ıslaha ihtiyaç var. Yasaklamalar yerine doğruya, hayırlıya yönlendirmek daha güzel, daha isabetli. Böylece çocuklar büyüklerinin oyununa değil, yanlış ve kötü şeylere karşı olduğunu hissederek daha iyi bir mesaj almış olurlar. Biz de bu gerçeği böyle idrak etmeliyiz. Şimdi bir başka Ömer'le ilgili hatırayı paylaşıyoruz. Ömer İbni Abdülaziz. Ömer İbni Abdülaziz, radıyallahu anh, kısa süren hilafet devresinde mümin gönüllerin hayranlığını ve hayır dualarını kazanmış, geride unutulmaz hatıralar bırakarak dünyayı terk etmiş birisidir. Bir bayram günü çocuklar arasında oynayan oğlunu gördü. Üzerinde eski ve yamalı bir elbise vardı. Çocuğunun bu halini görünce gözleri yaşardı. Çocuk onun gözlerinde biriken yaşları sezmişti. Sordu: "Ey müminlerin emiri, niçin ağlıyorsun?" Çocuğun babasına hitabına da ayrıca dikkat ediniz. Babasına böyle hitap etti. Çünkü o müminlerin emiriydi. Müminlerin başında halifeydi. Hazreti Ömer'den itibaren halifelere müminlerin emiri diye hitap etmek zihinlerde yer etmiş, gönüllerde kabul görmüştü. Müminlerin emiri şefkat dolu bir sesle çocuğuna cevap verdi: "Yavrum, arkadaşlarının arasına böyle yırtık, yerleri yamalı elbiseler içinde çıkınca, onlar da seni bu halde görünce kalbin kırılır, duyguların incinir, yaralanırsın diye korkuyorum." Yaptığını doğru bulmamış, ilk fırsatta çocuğuna yeni elbise almaya, arkadaşlarının arasında onu mahcup duruma düşürmeyecek bir şekilde giydirmeye karar vermişti. Şu anda zihnine bu düşünceler dönüp dolaşıyordu. Oğlundan söylediği sözlere cevap geldi. Bu cevap büyüklere, hepimize ders verecek, hepimizi düşündürmesi gereken bir olgunluktaydı. "Babacığım, Allah rızasını kaybedenin veya anne babaya karşı gelenin kalbi kırık olur, hüzün dolar. Ben ise senin rızanı kazanarak Rabbimin rızasına nail olma ümidi taşıyorum." O İslam halifesinin oğluydu. Diğer çocuklara karışmış oynuyordu. İçlerinde elbiseleri en eski olanı oydu. Ancak o bir şey biliyordu. Hiç kimse ona milletin hakkını yiyen insanın oğlu diyemezdi. Babasının adı anılınca herkes hürmet duyuyordu. Herkes onu seviyor, takdir ediyor, dürüstlüğüne hayranlığını dile getiriyordu. Ülke huzur içindeydi. Sahabelerin yaşadığı devredeki güzel hasretler gönüllerde yeniden canlanmış, yeni bir günün seher tazeliği gibi yeni bir devrin başladığını haber veren tazelik hissedilir olmuştu. Güzel hasretlerin, duyguların canlanmasıyla güven duygusu da güçlü kanatlarını İslam dünyasının üzerine kapatmıştı. Rahman, huzur, adalet ve güvenin hakim olduğu İslam topraklarına feyiz ve bereket bahşetmişti. O da babasıyla gurur duyuyor, böyle bir babası olduğu için seviniyordu. Şayet insanlar ona milletin hakkını gasp edenin oğlu, yetim hakkı yenin oğlu deselerdi veya imalı sözler söyleselerdi ne yapardı? Nasıl bir duygu yaşardı? O bütün bunları biliyordu. Babasını seviyordu, eski elbiseleri de razıydı. O Allah korkusu taşıyan bir insan oğluydu, babasına layık bir oğuldu. Şimdi Allah Resulü'nün bulunduğu meclisten bir hatıra. Hatırayı Müslim Sehl İbni Es-Saidi'den bizlere naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir içecek getirildi. Getirilen içecekten içti. Sağında bir çocuk duruyordu. Solunda yaşlı insanlar vardı. Çocuğa, bana izin verir misin içeceği onlara vereyim dedi. Çocuk, hayır vallahi. Senden gelen nasibi başkasına kaptırmam. Başkasını bu konuda kendime tercih etmem diye cevap verdi. Bu sözler üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kabı onun eline tutuşturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, orada bulunan sahabiler de bunun bir küstahlık olmadığını, küçük delikanlının Allah Resulüne karşı duygularını içtenlik ve açık bir ifade ile çekinmeden dile getirişi ve arzusuna ulaşışı olduğunu herkes biliyordu. Şimdi safahatta da yer alan bir başka açık sözlülük ve güzel ifade örneğini paylaşıyoruz. Hişam İbni Malik'in hilafet günleriydi. Sahralarda 3 yıl süren bir kıtlık yaşanmış, yokluk insanları çaresizlik içinde kıvrandırmıştı. Sahradan gelen bir heyet Hişam'ın huzuruna çıktı. Yardım isteyeceklerdi. Heyette yer alan insanlar konuşmaya çekiniyorlardı. Heyetin içinde Dirvas İbni Hubeyb de vardı. Çocuk denecek yaştaydı. Hişam onu görünce huzuruna girenlerle ilgilenen hacibine sitemle. Her gelen yanıma girebiliyor. Hatta çocuklar bile diyordu. Ama çok geçmeden huzurdaki suskunluğu çocuk bozmuştu. Ey müminlerin emiri! Huzuruna girmiş olmam sende bir şey eksiltmedi. Fakat beni şereflendirdi. Bu insanlar yanına bir gaye için geldiler. Ne var ki suskunluğa gömüldüler. Konuşmak gönülde var olan duyguların başkalarına açılışı, sükut ise dürülüp gizlenişidir. Sözler açığa çıkmadan bilinemez. Hişam bu girişten ve açık sözlülükten hoşlanmıştı. Haydi iç dünyandakini dış dünyaya aç ve konuş dedi. Dirvas hayret ve hayranlığı artıran zeka pırıltılı sözlerine şöyle devam etti. 3 kıtlık yılı geldi geçti. Birincisi vücuttaki yağları eritti. Bitirdi. İkincisi etimizi kasımızı yedi yok etti. Üçüncüsü kemiğimizin iliğine göz dikti. İliğimizi sömürmeye başladı. Elinizde fazla mal var. Eğer bu mallar Allah'a ait ise onu Allah'ın kullarına dağıt. Eğer mal halka ait ise bu insanların ise niçin onlara ait olan malları engelliyor elinde tutuyorsun? Eğer mallar size ait ise o zaman sadaka olarak dağıtsan ne güzel olur. Gün o gündür. Bundan daha uygun gün mü bekliyorsun? Hayretler içinde bu sözleri dinleyen Hişam, bu çocuk her 3 durumda da bize çıkacak kapı bırakmadı diyor. Gelen heyete 1000 dinar, dinar biliyorsunuz altın paradır, Dirvas'a da 1000 dirhem gümüş para emrediyordu. Dirvas, ey müminlerin emiri, onu da diğerlerinin yanına koydur. Ellerindekilerin ihtiyaçlarına yetmeyeceğinden korkarım dedi. Halife, senin ihtiyacın yok mu diye sordu. Dirvas, benim diğer Müslümanlardan ayrı bir ihtiyacım yok diye cevap verdi. Dirvas yadırganarak girdiği bu yerden o topluluğun en gözde kişisi olarak ayrılmıştı. Sonradan da hiç unutulmadı. Çocukluğun, gençliğin, içtenlik ve açık sözlülük ile bütünleşmesi, baharın kırlara, ağaçlara, yamaçlara kattığı canlılık ve tazelik gibi insanın hayat baharına da başka bir güzellik, başka bir canlılık katar. Ancak ahlak güzelliği bütünüyle anlatılamayan, ifadede sığdırılamayan bir güzelliktir. Onu görünce, yaşayınca iç içe olunca anlarsınız. Üzerinizde unutulmaz bir hatıra ve derin iz bırakır. Siz tabiatın güzelliğinden daha fazla tesir altına alan bir duyguyla kuşatır. Bir gülün tomurcuğundaki tazelik, bahar yapraklarının körpeliği, taze kuzuların yeşillikler üzerine zıplayıp oynayışlarındaki sevimlilik, içeceklerin yeniden şırıldayışı, çiçeklerin kırları bezeyişi, şırıldayan bir pınarın, çağıldayan bir derenin akışı, su içmeye çalışan bir serçenin hareketleri gönlünüzde tarif edilmez uyanışlara, sükun ve huzura sebep olur. Ahlak güzelliği bütün bunların üstünde, huzur ve uyanışlara, güzel hasletlerin beslenmesi ve canlanmasına vesile olan bir başka güzelliktir. Onunla dolu dolu olan bir nesle ihtiyacımız var. Sarahat ve cesaret onunla olduğu zaman çok daha güzeldir. Allah Resulü en hayırlınız görüldüğü zaman Allah'ın hatırlandığı kimsedir buyuruyor. Gerçek şudur ki hakiki dost onu görünce sizde hayırlı duyguların uyandığı, ebedi hayatın hatırlandığı, akla güzel şeylerin geldiği, güzel şeyler yapma azminin canlandığı dosttur. Küçük yaşlarda Bedir ve Uhud gazvesine katılmak için çırpınan, boyunu uzun göstermek için ayak parmaklarının üzerinde yükselen veya Allah Resulü kendilerini görürse saflardan çıkarır korkusuyla saflar arasında saklanıp göze batmamaya çalışan çocukların bu manzarasını gözlerinizde canlandırırız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları birer birer bularak, sevgi dolu bakışlarla başlarını okşayarak saflardan çıkartsa bile, bu küçücük yiğitlerin azim ve cesaretinin diğer sahabileri nasıl ateşlediğini düşününüz. Bunu anlamak için fazla söze hacet olmasa gerektir. Güzel hasletler gerçekten diğer güzelliklerden daha fazla güzeldir. Onları paylaşmaya, sizinle yad etmeye devam edeceğiz. Bugün burada noktalıyoruz. Allah'ın feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Yuvalarınız saadetle dolsun. Yavrularınız gelecek günleri güzel olan yavrulardan olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.